Ayrım 23.
4. Okkültizm veya gizli şeyleri meydana çıkartma sanatı. Genel açıklama. Latince gizli, görülmeyen, kapalı anlamına gelen okült sözcüğünden türemiş olan okkültizmi, kabaca bazı gizli şeylerin alışılagelmiş yöntemlerden oldukça farklı yöntemlerle meydana çıkarılabileceği inancı ve bu inanca dayanan işlemlerin tümü diye tanımlayabileceğimizi sanıyorum. Kısa olan her tanım gibi bu tanımın da pek aydınlatıcı olmadığı meydanda. Bu nedenle sözcüğün uygulandığı değişik durum ve eylemleri gözden geçirmek en iyisi. Asıl konuya girmeden önce burada geçen alışılagelmiş yöntemlerden oldukça farklı deyimi üzerinde kısaca durmak istiyorum. Günlük dilde gizli deyimi hiç değilse bazı kişiler için bilinmeyen anlamına gelir. Bir insan herhangi bir şeyi merak ediyor ama bilmiyorsa o şey o kişi için gizli demektir. En geniş anlamda her sorunun cevabı soruyu soran için gizlidir. Bu anlamda cüzdanım nerede sorusunu soran da, evren nasıl yaratıldı sorusunu soran da, kendisi için gizli olan bir nesneyi veya gerçeği bilmek, meydana çıkarmak istiyor demektir. Genellikle bu tür sorulara günlük hayatta ve bilimde cevap vermenin belli yerleşmiş yöntemleri vardır. Örneğin cüzdanını bulamayan bir insan, önce cüzdanının nerelerde olabileceğine ilişkin birkaç hipotez kurar kafasında, ondan sonra da en muhtemel gördüğü hipotezden başlayarak bunları birer birer denetler, yani gözlemler yapar, gerektiğinde başkalarının gözlemlerine başvurur. Eğer bu araştırmalarının hiçbiri sonuç vermezse, yani cüzdanı gizli kalmakta devam ederse, cüzdanının sırra kadem bastığını söyleyerek aramaktan vazgeçer. Çünkü gözlemler yaparak cüzdanını bulamayacağını anlamıştır. Bir an bu kişinin cüzdanında çok önemli bazı belgeler olması nedeniyle cüzdanını bulmak için bilinenlerden farklı bir yönteme başvurmaya karar verdiğini düşünün. Elbet hemen akla bir falcıya başvurmak geliyor. Falcı hiçbir gözleme dayanan araştırma yapmadan, belki sadece düşünerek veya düşünür gibi yaparak cüzdanın nerede olduğunu söyleyecektir. İşte burada okültizm işe karışıyor. Falcı veya kâhin dediğimiz kişilerin bazen isabetli tahminlerde bulunduğu herkesçe biliniyor. Özellikle kâhinler, normal yöntemlerle bilinmesi imkansız görünen bazı olayları önceden haber verebileceklerini iddia ediyorlar. İleride olacakların çok az bölümü bilimsel yöntemlerle önceden bilinebilir. Bu da gösteriyor ki kâhin denilen kişiler, sağduyusuyla aklını ve mantığını kullanan sıradan kişilerden farklı bir bilme yeteneğine sahip oldukları iddiasındalar. İleride paranormal olaylar bölümünde bu tür yeteneklerin var olup olmadığını ayrıca tartışacağız. Bu bölümde bu tür okült bir yeteneği olduğunu iddia edenlerin bu iddialarında haklı olup olmadıklarını araştıracağım. Her sınıflamada biraz zorlama, hatta belki de yapmacıklık olduğunu bile bile, okültist uğraşları iki ana öbekte incelemeyi uygun buluyorum. İ. Daha çok teorik bir amaca, yani bilgi edinmeye yönelik olanlar. İ. Daha çok pratik bir amaca, yani günlük hayatı ilgilendiren bir sonuç elde etmeye yönelik olanlar. Burada daha çok deyimini kullanmamın nedeni şu. Örneğin astroloji, genellikle bütün fallar, gelecekte neler olabileceği konusunda bilgi edinmeye yönelik bir uğraştır. Ancak temel veya son amaç teorik olmaktan çok pratiktir. Öte yandan örneğin herhangi bir hastalığı teşhis etmekte güdülen asıl veya son amaç pratiktir. Yani hastalığı tedavi etmektir. Ama teşhisin kendisi bilgiye dayanmak zorundadır. Bu bakımdan okült uğraşların tümünü bir tür mühendislik gibi görmek mümkün. Ancak bilimsel dediğimiz mühendislikten bir hayli değişik yöntemler kullanan bir mühendislik türü. Bu tür uğraşları şarlatanlık kategorisine sokmamın da nedeni bu. A. Gizli nesneler nasıl bulunur? Burada nesne sözcüğünü en geniş anlamda, yani hem fiziksel nesneleri hem de cinayet veya hastalık gibi olayları içine alacak şekilde kullanıyorum. Yerin derinliklerinde maden yatakları veya su kaynakları olup olmadığını, kayıp bir insanın veya eşyanın nerede olduğunu bulup meydana çıkarmak kadar, herhangi bir yerde zararlı bir radyasyon olup olmadığını, bir insanın neresinde nasıl bir hastalık olduğunu bulup meydana çıkarmak da okült uğraşlar arasında yer almaktadır. Dikkat ettiyseniz yukarıda hep bir şeyi bulup meydana çıkarmak deyimini kullandım. Doğrudan doğruya gözlemleyemediğimiz şeyleri bulup meydana çıkarmanın bilinen ve en çok uygulanan yöntemi o şeyleri gözlenebilir duruma getirmektir. Bu da genellikle aramak ve araştırmak diye adlandırdığımız eylemleri gerektirir. Çoğu zaman böyle bir aramaya bizi belli bir nesnenin varlığına işaret eden veya bizde var olduğu inancını uyandıran ipucu dediğimiz bazı gözlemler iter. Aramaya veya araştırmaya girişmekten amacımız da bu ilk gözlemleri destekleyen daha fazla ipuçları ve en sonunda aradığımız nesnenin kendisini bulmaktır. Nelerin aranılan nesne için bir ipucu olduğunu değerlendirmek bir uzmanlık işidir. Uzman belli bir arama veya araştırma alanında eski gözlemlerine dayanarak sonuca en kısa zamanda varabilen kişidir. bir avcı avladığı hayvanı nerede bulabileceğine, hayvanın ayak izlerinden, bıraktığı dışkılardan ve benzeri ipuçlarından çıkarabilir. Aynı şekilde bir doktor, muayeneye gelen hastasında gördüğü belli bazı semptom, belirtilerden hastalığın ne olabileceği konusunda bir sonuç çıkarmaya çalışır. Bu konudaki ustalığı ölçüsünde tahminlerinin doğru çıkması ihtimali de artar. Vücut düzeyinde olmayan hastalıkları teşhis etmek için modern tıp ipuçlarını elden geldiğince arttırmak amacıyla durmadan yeni yöntemler geliştirmekte, bir deyimle hastalığı görülebilir duruma getirmeye çalışmaktadır. Amaç elden geldiğince çok sayıda gözlemsel veriler toplamaktır. Çoğu durumda bu veriler de yeterli olmayabilir. O zaman işe teoriler, dolayısıyla mantıksal çıkarımlar karışabilir. Sözün kısası, gizli olanı meydana, ışığa çıkarmak, genellikle hem pek çok gözlemsel verinin hem de bu verilerden sonuç çıkarma yeteneğinin varlığını gerektirir. Oysa aynı amaca çok daha kısa yoldan, en genel adıyla sezgilerine başvurarak varabildiklerini iddia edenler var. Gelin bunlardan bazılarını birlikte inceleyelim. İ. Maden damarları ve su kaynakları nasıl bulunur? Toprak üstünde olmayan madenlerin ve yeraltı sularının ilk defa rastlantı eseri bulunduğu, zamanla bunların sıkça bulundukları arazilerin öteki özelliklerine bakarak nerelerde bulunabilecekleri konusunda bazı ipuçları edinildiği şüphe götürmez. Hangi konuda olursa olsun, işi rastlantıya bırakmamak gereğini duyan insanoğlu, hep eski deneyimlerinden, gözlemlerinden yararlanmaya çalışmıştır. Nitekim, gizli olanı meydana çıkarma çabası ancak eski gözlemlerin sonucu olan bir bilgi birikimine dayandığı ölçüde başarılı olmuştur. Bu tür bilgiye sağduyu bilgisi diyoruz. Ancak bu bilginin yetmediği bazı acil durumlarda insanoğlunun başka tür normal dışı diyebileceğimiz bilgi kaynaklarına başvurduğunu da görüyoruz. Bunun pek çok örneğine tıbbi şarlatanlıklar bölümünde uzun boylu değineceğim. İnsanoğlunun aradığını bulmak için yeterli bilgi birikimi edinemediği çağlarda başvurduğu bu tür kaynaklara bugün de başvurulmasaydı bir şarlatanlıktan söz etmeye hakkımız olmazdı. Bildiğiniz gibi bugün yeraltı katmanlarının jeolojik yapısı, bu arada nerede, ne miktar, hangi maden, petrol ve su damarı bulunduğu son derece geliştirilmiş bilimsel yöntem ve aletlerle saptanabilmektedir. İnsan vücudunun derinliklerinde ne tür hastalıkların gizlendiğini öğrenmek için röntgen, tomografi, ultrasonografi, sintigrafi, manyetik rezonans tomografisi, elektrokardiyografi ve bunlar gibi yöntemler kullanıldığı gibi yerin derinliklerinde neler olduğu da benzer yöntemlerle en çok da havadan saptanabilmektedir. Tıp gibi jeoloji mühendisliğinin de bugün artık bilimsel teknolojiye dayandığını biliyoruz. Eskiden insanlar çaresiz kaldıklarında yağmur duasına çıkarlardı ama artık ileri ülkelerde bu iş yapay tohumlama gibi yöntemlerle yürütülüyor. Ancak geri kalmış ülkelerde doğa yöntemi hala geçerliliğini koruyor. Aynı şekilde maden damarlarıyla su kaynaklarının sihirbazlık kokan çok daha basit ve masrafsız bir yöntemle bulunabileceğine inanan bir sürü insan var bugün de. Hem de bu gibilerine modern teknolojide başı çeken Amerika ve Almanya gibi ülkelerde rastlanıyor. İşin daha da ilginç yönü bu yöntemin başka hiç akla gelmeyen alanlara da yayılmış olması. Ben ilkin bu yöntemle yeraltı sularının nasıl arandığını kısaca anlatmak istiyorum. Belki bazılarınız televizyonda görmüştür. Birisi çatal biçimindeki bir ağaç dalını veya madeni çubuğu, çatal kısmı yukarı gelecek biçimde iki eliyle sıkıca kavrayıp su aranan arazi üzerinde yürümeye başlıyor. Derken belli bir noktaya geldiğinde elindeki çubuk gizli bir kuvvet tarafından harekete getirilmiş gibi yere doğru şiddetle burkuluyor. İşte bu hareket tam suyun bulunduğu noktada meydana geliyormuş. Gördüğünüz gibi gerçekten de son derece basit ve ucuz bir yöntem. Çatal biçimindeki herhangi bir ağaç dalını sıkıca tutup birkaç yüz metre yürüdünüz mü şıp diye nerede su veya maden damarı olduğunu buluveriyorsunuz. Çubuğun ağaçtan olması da şart değilmiş. Plastik, maden, hatta fil dişinden de olabilirmiş. Orasını artık zevkiniz ve keseniz bilir. Durun, az kalsın unutuyordum. Eğer bu konuda yetenekliyseniz elinize bir çubuk bile almanıza gerek yok. Nitekim Gardner'ın anlattığına göre Hindistan'da yerel su idarelerinin tuttuğu maaşlı adamlar bu işi çıplak elle de yapabiliyormuş. Nasıl mı? Çok kolay. Bunlar gene su aranan arazide yürümeye başlıyorlar. Derken bir noktaya geldiklerinde avuçlarında şoka benzer bir şeyler duyuyorlarmış. MG1 sayfa 101. Bu yöntemle su aramaya İngilizce dowsing, arayan usta kişilere de dowser deniliyor. Ben bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları olup olmadığını bilmiyorum. Eğer bu yöntem bizde de uygulanıyorsa herhalde vardır. Almanca kullanılan çatal çubuğa Wünscherleit, dilek çubuğu. Fransızca baguette divinateur, kehanet çubuğu. Su arayan kişiye Almanca Wünscheltaranger, Fransızca Sorche, kaynak bulucu veya Rabdomancer deniyor. Sizin anlayacağınız su çarpması gibi bir şey. İşte o nokta kazıldığında bir bakıyorsunuz bir su damarı. Ne nişadır ister ne kalay, hepsinden bu kolay, diye ben buna derim. Bu yöntemin çok uzun bir geçmişi olduğu anlaşılıyor. Eski Yunanlılar ve Mısırlılar zamanında daha çok geleceği haber verme ve suç saptama amacıyla kullanılıyormuş. MG1 sayfa 102. Yalnız bu konunun bir hayli tartışmalı olduğu anlaşılıyor. Bu alanda çok kapsamlı bir araştırma yaptığı anlaşılan Hubert Knoblauch'a göre, ilk çağda çatal çubukla su arandığına dair kesin bir yazılı belge yok. Bakınız, E. Knoblauch, Die Welt der Wünschenklubber und Pentler, Erkundungen einer Verbogenen Wirklicht, Campus Verlag, 1991, sayfa 73. Knobloch'tan öğrendiğimize göre, bir Alman madenci ilk defa 1340 yıllarında dilek çubuğunun maden yatağı aramada kullanıldığından söz ediyor. Aynı kişi çubuğun burkulmasını madenden yayılan radyasyona yoruyormuş. Ünlü Agricola madencilikle ilgili kitabında 1530, bir sürü insanın çubukla maden aradığını uzun boylu anlattığı gibi çubuğun neden burkulduğunu ve bu yöntemin nasıl ortaya çıktığını da açıklıyormuş. Onun iddiasına göre bu yöntemi ilkin sihirbazlar geliştirmiş. Ama sonradan madenciler tarafından herhangi sihirsel bir yanı olmayan basit bir arama yöntemi olarak kullanılmaya başlanmış. Agricola bu yöntemin tartışmalı ve güvenilmez olduğunu yatsımakla birlikte bunun da bilinen öteki arama yöntemleri gibi teknik bir yöntem olduğu kanısında. Dediğine göre çubuğun burkulmasına madenlerin yaydığı doğal ama henüz ne olduğu bilinmeyen radyasyonlar neden oluyormuş. Yöntemin tartışmalı oluşu bazen başarılı, bazen başarısız olmasındanmış. A.E. Sayfa 75-7. Çok ilginç bir noktada daha o zaman bile bu yöntemi salık verenlerin sahtekarlıkla suçlanmış olması. Paracelsus bunun salt para kazanma amacına yönelik bir aldatmacı olduğu kanısındaymış. Bu olumsuz tutumun çok yaygın olduğu anlaşılıyor. Unutmayın, zira sözüm ona teknoloji çağı adını taşıyan günümüzde bu yöntemin hem çok daha değişik alanlarda uygulandığını hem de büyük bir ilgi ve inanç konusu olduğunu göreceğiz. İşin bir başka ilginç yönü bu uygulamayı mahkum edip boş inançlar öbeğine sokanlar arasında Luther gibi din adamlarının da bulunması. Genellikle rahiplerin bu işte bir sihirbazlık kokusu aldıkları için arama çubuğuna karşı oldukları anlaşılıyor. Genel görüş bu yöntemin şeytan işi olduğu şeklinde. Nitekim 1701 yılında papalık boş inanç suçlamasıyla bu yöntemin kullanılmasını yasaklıyor. Almanya'da sadece bir maden arama yöntemi olarak kullanılan dilek çubuğu her nedense İngiltere'de su arama amacıyla kullanılmaya başlanmış. Bu da ayrıca üzerinde durulmaya değer bir nokta. Nasıl oluyor da başlangıçta belli bir amaçla kullanılan bir yöntem sonradan bambaşka bir alanda kullanılmaya başlıyor? Öyle ya, kimyasal yapıları bakımından maden cevherleriyle su damarları arasında hiç mi hiç benzerlik yok? Her ikisi arasında tek benzer yön yer altında olmaları o kadar. Bu bile kendi başına bu tür yöntemlerden kuşkulanmak için yeterli bir neden. Ama insan bazı gizli güçlere inanmaya görsün. Gözü bu tür ayrımları görmez oluyor. Ne diyordum? Herhalde bazı Alman maden işçilerinin İngiltere'ye göçmesiyle birlikte dilek çubuğu İngiltere'ye yayılmış, oradan da Amerika'ya atlamış. Sonra Fransa'da Homme de Baguette, değnekçiler türüyor. Bu ülkede değnekçiliğin daha yeni uygulama alanları bulduğunu görüyoruz. Jacques Aymar adındaki değnekçinin bu yöntemle bir katili meydana çıkarması ve mahkum ettirmesi büyük sansasyon yaratmış olmalı ki maden ve su aramayla başlayan bu yöntem daha sonra katil veya hırsızları, ondan sonra da hazine ve benzeri nesneleri aramaya yöneliyor. J. Aymar öyle sandığınız gibi basit bir su arayıcısı değil artık. İşini Lyon ve Paris gibi büyük kentlerde yürüten ve yüksek sosyetenin ilgi odağı haline gelen bir beyefendi, bir tür süper dedektif. Bütün gazeteler, hatta en ağırbaşlı dergiler yıllarca onun marifetlerini öve öve bitiremiyorlar. Üç kişinin bu konuda doktora yapmasına bile vesile oluyor. Regnard, ana kişisi Aymart olan La Baguette de Vulsan başlıklı bir komedi bile yazıyor. A.E. sayfa 83-84. Hollanda'da da benzer bir olay 1692-1699 yılları arasında 36 yazının yazılmasına neden oluyor. Sözün kısası, 17. yüzyılın sonunda tartışma bütün Avrupa ülkelerine yayılıyor. Daha önce din adamlarının ve kilisenin değnekçiliği daha çok şeytan icadı, yani sihirbazlık saydığı için reddettiğini belirtmiştim. Ancak bu defaki tartışma nedeni kiliseninkinden çok farklı. Zira söz konusu olan bu uygulamanın bilimsel bir dayanağı olup olmadığı, kilisenin dogmalarına uygun olup olmadığı değil. Bu sorunun sorulabilmesi bile kanımca son derece önemli, çünkü hiç değilse bazı kişilerin bilimsel olanla bilimsel olmayan arasında bir ayrım yapılabileceğine inandıklarını gösteriyor. Gerçekten de bilimsel araştırmaların öncülerinden sayabileceğimiz iki tanınmış kişi, Athanasius Kircher 1631 ile Robert Boyle 1665. Hemen sorunla ilgileniyor, hatta bu konuda deneyler düzenliyorlar. Knoblauch'tan öğrendiğimize göre Boyle bu deneylerin sonuçlarını günün en ağırbaşlı bilimsel yayın organı olan Royal Society'nin çıkardığı Philosophical Transaction'da yayımlamış. Deneylerin olumsuz sonuç verdiği anlaşılıyor. Bakınız AE sayfa 86. Almanya ve Fransa'da da özellikle Aymar'ın başarılarından sonra bilimsel olmaya çalışan bir sürü kitap ve makale yayımlanıyor. O günlerde dilek çubuğu veya şans değneği etrafında yapılan tartışmalar garip bir şekilde 19. yüzyılın sonlarında parapsikoloji konusunda ve günümüzde paranormal olaylar konusunda çıkan tartışmalara benziyor. Bu sonuncu konuya uzun bir bölüm ayırdığım için şu anda üzerinde durduğum konunun tarihi ayrıntılarına daha fazla girmek istemiyorum. Ancak insan bu ayrıntıları okuyunca sanki aradan 300 yıl geçmemiş gibi bir duyguya kapılıyor. Zira şimdiki olduğu gibi o zaman da bu yöntemi kendilerine göre bilimsel kanıtlar göstererek savunanlar yanında bunun bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını iddia edenler de çıkmış. İşin daha da ilginç yönü şu ki bir yanda aydınlanmacı kafalar bu konudaki araştırmaların faydasız veya kusurlu olduğunu iddia ederlerken öte yanda Townell gibileri o zamanların moda olan fizik teorileriyle bu olayları açıklamaya çalışmışlar. Hatta bu sonuncusu bu alanda yapılan araştırmaların fizikte yeni temel bilgilere yol açabileceğine inanıyormuş. AE sayfa 87-88. En ağırbaşlı bilim dergilerinin bu tartışmaya sayfalarını açmış olması ayrıca ilgiye değer. 1854'te Fransız Bilimler Akademisi'nin kimyacı Chevreul'ü işin aslını araştırmakla görevlendirmiş olması bir zamanlar bu konuya ne kadar önem verilmiş olduğunu gösteriyor. Gerçi Chevreul yaptığı deneyler sonunda işin aslı faslı olmadığını kanıtlamış ama tam tersini düşünen bilim adamları da var. 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde bunlardan William Barrett adındaki fizik profesörü bu olayı şöyle açıklıyormuş. Dalın yere doğru burkulması, onu elinde tutan ve suyun varlığını hissetme konusunda özel bir algılama yeteneği bulunan kişinin bilinç dışı bir kas büzülmesinin sonucudur. MG1 sayfa 102-103. Barrett'ın T.H. Besterman'le birlikte yazdığı The Dowsing Road 1926 başlıklı eser bu konunun en önemli kaynaklarından birisiymiş. Bu sayın fizikçinin açıklamasına paranormal bir yetenek karıştırmış olmasını siz de yadırgamış olabilirsiniz. Ancak neredeyse bütün ömrünü bu konuyu incelemekle geçirmiş olan Henry Major adındaki yazar, daha bilimsel bir açıklama yaparak elektromanyetik dalgaların çubuğu hareket ettirdiğini söylüyormuş. 1939'da The Physics of the Dowsing Rod başlıklı tam 452 sayfa tutan bir kitabın iki İngiliz yazarı ise yapmış oldukları bir sürü deney sonunda olaya radyo dalgalarının neden olduğu sonucuna varmışlar. Gardner'ın dediğine bakılırsa bu konuda o kadar çok şey yazılmış ki yazılanların bibliyografilerinin bibliyografisini yapmak gerekebilirmiş. Ama Dr. Solkol ve Tromp adındaki jeoloji profesörünün yazdığı 534 sayfalık Physical Physics adlı kitabın üstüne olmadığı anlaşılıyor. Bu üstada göre de çubuğun bükülmesi gerçek bir olay. Nedeni de yer altındaki damarların çevresinde oluşan elektromanyetik alanlar. Dediğine göre bu alanlar çubukçunun beyninde oluşan benzer alanları etkiliyormuş. Kitapta yüzlerce göz alıcı çizelge ve diyagramdan başka deneklerin ellerine elektrotlar bağlanarak elde ettiği bir sürü elektroda yer aldığına göre bu üstadın işi son derece ciddiye aldığı ve büyük bir bilimsel titizlikle yürüttüğü anlaşılıyor. AE sayfa 103. Kitabının ilk yarısını atmosferi, yer altındaki cisimleri ve canlı organizmaları çevreleyen elektromanyetik alanları incelemeye ayırmış olması da bunu kanıtlıyor. Sonra pek çok kişiyle bir sürü deneme de yapmış ve sonunda bu çeşitli alanlar arasındaki etkileşimin çubuğun bükülüşünü açıklayabileceği sonucuna varmış. Tromp'un bilimsel açıklaması için bakınız H. Knoblauch, AE sayfa 16. Kitabını okumak fırsatını bulamadığım için bu etkileşimi nasıl açıkladığı konusunda hiçbir bilgim yok. Ancak Tromp'un bazı iddiaları insanın biraz midesini bulandırıyor. İnsan çatal çubukla yer altındaki maden ve su damarlarını bulabildiği gibi bir kimsenin cinsiyetini de saptayabilirmiş. Hoppala, nereden nereye? Bunun nasıl yapıldığını benim gibi sizlerin de merak ettiğinizi sanıyorum. Açıklayayım. Cinsiyeti belli olmayan, herhalde üstü örtülü, uzanmış bir kişinin sol tarafında duruyor. Çatal çubuğu o kişinin başı üzerinde sıkıca tutuyorsunuz. Çubuk aşağı doğru bükülürken sağ eliniz sol elinizden daha yukarıda kalıyorsa o kişi erkek, sol eliniz kalıyorsa dişidir. Ne harika bir yöntem değil mi? Yalnız bazı kişilerde bunun tam tersi oluyormuş. Merak etmeyin, Tromp bunun da açıklamasını bulmuş. Bu çubuğu tutan kişinin ellerinin farklı bir polaritesi olmasından kaynaklanıyormuş. Durun, daha bitmedi. Cinsiyet belirlemesi deneyinin doğrudan doğruya kişi üzerinde yapılması da gerekmiyor. O kişinin uzunca bir süre üzerinde oturduğu koltuk veya yattığı yatak üzerinde de yapılabilirmiş. Ayrıca kullanılan çubuğun veya dalın tek görevi kasların hareketini yansıtmak olduğu için herhangi bir maddeden yapılmış olabilir. Az kalsın unutuyordum. Deneyici işe başlamadan ellerini sıcak bir tuz eriğiyle yıkarsa bu onun yeteneğini son derece artırıyor. Buna karşılık değnekten toprağa bakır bir tel bağlanırsa yeteneğini tümüyle yitiriyormuş. Sizin anlayacağınız beyninden çıkan elektromanyetik dalgalar çubuğu hareket ettirme fırsatını bulamadan toprağa akıp kayboluyor. Böylece elektromanyetik dalgalarında tıpkı elektrik akımı gibi davrandığını öğrenmiş oluyorsunuz. Dahası deneyicinin kolları çalışırken parlak güneş ışığına maruz kalırsa pek iyi bir sonuç alamazmış. Buna karşılık lastik ayakkabılar yeteneğini artırıyormuş. Anlıyorsunuz değil mi? Lastik elektrik akımını geçirmez. Çubukçunun başarı şansını azaltan faktörler arasında tromp, sınanma veya denetlenmeyi de ihmal etmiyor. Başkasının kuşkulu bakışları onun dikkatini dağıtıyor olmalı. Bu noktaya bir mim koyun lütfen. Paranormal olaylar bölümünde aynı gerekçeyle sık sık karşılaşacağız. Ancak üstadın saydığı başarısızlık faktörleri o kadar çok ve gözle görülmez, elle tutulmaz türden ki, gerçekten başarılı denemeleri rastlantısal olanlardan ayırt etmek imkansız. Tromp'un saydığı gerekçeler, Karl Popper'ın bilimsel olmayan veya metafizik iddiaların en temel belirtisi olan yanlışlanamazlık ölçütüne tıpatıp uyuyor. Bir jeoloji profesörü olmasına rağmen Tromp'un kontrollü deney kavramından habersiz olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Tromp'un şarlatan olduğunu iyice açığa vuran bir yanı da ortodoks bilime çatmayı ihmal etmemiş olması. Bakın ne buyuruyor. 20. yüzyılın çoğu bilim adamları ilk bakışta inanılmaz görünen sorunlara el atma cesaretinden ve romantik duygusundan yoksun görünüyorlar. Oysa çalışmaların çok daha çabuk ilerlemesini sağlayan, alışılmışın dışına çıkabilen bilim adamlarıdır. Bakınız MG1 sayfa 105, Tromp kitabında radyestezi konusuna da değiniyor. Ancak biz bu konuyu ileride inceleyeceğimiz için şimdilik değinmeden geçeceğim. Göreceğimiz gibi radyestezinin bir özelliği çatal çubuk yerine bir sarkaç kullanılması. Ayrıca su ve maden damarları aramaktan çok tıpta hastalık teşhisinde kullanılan bir yöntem olması. Burada bazılarınızın aklına takılmış olduğunu sandığım bir soruya değinmeden geçemeyeceğim. Çubukla maden veya su damarı bulma konusu üzerinde bunca yazı yazılmış olduğuna göre bunun bir aslı veya gerçek yanı olmasın? Elbet bu soru bütün şarlatanlık türleri için geçerli. Zira her tür şarlatanlık insanların büyük ilgisini çekmiş, o nedenle de birçok araştırmaya ve yazıya konu olmuş. Hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir söz vardır, bu da o hesap. Yüzyıllar boyunca bunca insan hep yanılmış olabilir mi türünden bir soru geliyor ister istemez insanın aklına. İzin verirseniz kısaca açıklayayım. Elbette ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama asıl önemli olan ateşi kimin yaktığı, başka bir deyişle dumanın nereden kaynaklandığı. İleride göstermeye çalışacağım gibi bazı insanlar güçlü duyguların etkisi altında hayal gücü üretebilir. Dini inançların ezici çoğunluğu bu yolla üretilmiştir. Din adamları eğitim yoluyla bu tür inançları kuşaktan kuşağa aktarırlar. Böylece bunlar hem yaygınlaşır hem de kutsallık, dolayısıyla dokunulmazlık kazanır. Bu işin bir yönü. Dinle ilgisi olmayan, hatta bazen dini inançlara ters düşen, çubukla su bulunulabileceği türünden inançların nasıl bu kadar geniş bir ilgiye konu olabildikleri sorusuna gelince, burada basit insanların her ilginç şeye hemen inanmaya teşne olmalarının yanı sıra çok başarılı bazı örneklerden fazla etkilendikleri de şüphe götürmez. Maden veya su damarı bulmada çatal çubuk yönteminin başarılı sonuçlar vermiş olmasını ise kısmen rastlantıyla, kısmen de yöntemi kullanan bazı kişilerin gözlemsel verilerden ustaca yararlanmış olmasıyla açıklamak mümkün. Gelin en iyisi bunu su bulmada büyük ün yapmış olan birisi üzerinde deneyelim.